Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 15. Ayrım. İki ölüm, bir ayrılık. Davanın bitmesi ve sonucun benim istediğim gibi çıkması hayatıma huzur getirmişti. Yaz aylarını her zamanki gibi babalarının yanında geçirecek olan çocuklar, Eylül'de okul başlarken benim yanıma geleceklerdi. Bir seyahate gidecek olursam çocukları evde yalnız kalmasınlar diye babalarına gönderecektim. O da çocuklar ondayken yolculuğa çıkarsa bana yollayacaktı olanları. Bunları telefonda sakin sakin konuşmuştuk Mehmet'le. Düşman olmamıza hiçbir neden yoktu. Mete ile Ali ikimizin çocuklarıydı. Madem dava bitmişti, her şey yoluna girmişti. O korkunç mahkeme safhasını unutmalıydım. Hayat akan bir sudur maço demişti babam. Su bazen bulanık akar. Geçenleri hiç düşünme de demişti benim filozof babam. Şimdi artık sadece önüne bak. Sözünü dinledim, yaşadıklarımı unuttum. Savaştan çıkmış bir gazinin istirahat ve barış zamanı gibiydi Temmuz ayı benim için. Her şeye gülüyordum. Hiçbir şeyi kafama takmıyordum. Bana geldikleri hafta sonlarında aman bir tartışma çıkmasın diye tam saatinde geri yolluyordum oğlanları. Yaz harika geçiyordu. Annem, babam, çocuklar ve benim için. Her şey gül gibi giderken bir darbe yedik. Amcam öldü. Amcamın ölümü sigaradan oldu. Onca ihtara, doktor tembihine rağmen bırakmamıştı sigarasını. Sigaraya bağlı amfizemi ve öksürüğü giderek arttı, nefes alamaz hale geldi, yine bırakmadı. Bostancı'da kaldıkları yalıda bir yaz daveti vermişlerdi. Annem, babam öğle yemeğine davetliydiler. Eren'le ben yemekten sonra uğramıştık. Bahçe kapısının önünde bir ambulans gördük. Misafirler hüzünlü yüzleriyle evlerine dönüyorlardı. Amcam bahçede, babamın kolunda zorlukla yürüdü kapıya. Sedyeye yatmayı kabul etmedi. Kızı Semra ile ambulansın ön koltuğuna, şoförün yanına oturdu. Cerrahpaşa Hastanesi'ne gitti. Biz geride kalanlar, amcamın artık sigaraya veda etmesi gerektiği üzerine akşam saatlerine kadar bahçede oturup konuştuk. Bir yolunu bulmalıydık ona sigarayı bıraktırmanın. Ertesi gün amcamın oğlu Orhan, karısı ve çocuklarıyla Yeniköy'e geldi. Hep birlikte havuza girip öğlen yemeğimizi yedikten sonra hastane nöbetini Semra'dan da devralmak üzere toparlandık, yola koyulduk. Biz yokuşu inerken telefon çalıyordu. Durmuş kapı ağzından seslendi. Hastaneden arıyorlar. 20 dakikaya kadar orada olacağımızı söyle Durmuş, şimdi yola çıkıyoruz diye geri seslendim. Günlerden pazar olduğu için trafiksiz yollarda çarçabuk gidecektik. Hanımefendi gitmeyin, hastaneden arıyorlar, gitmeyin. Koşarak geri döndük. Orhan telefonu kaptı, dinledi, bembeyaz oldu yüzü. Sevgili amcam sigaraya veda edeceğine bizlere veda etmişti. Önce babamı düşündüm. Ne kadar üzüleceğini, nasıl acı çekeceğini. Allah'ım, ya ona da bir şey olursa? Orhan annesine doğru yola çıkarken ben babama koştum. Annemle babam Selim'in doğumundan birkaç hafta önce Narmanlı'dan ayrılıp Top Ağacı'nda aldıkları küçük daireye yerleşmişlerdi. Oraya vardığımızda babam acı haberi çoktan almıştı. Bize kapıyı o açtı. Babamın gözyaşlarını hayatımda ikinci ve son görüşümdü. Amcam ise belleğimde Selim doğduğunda Ataman Kliniği'ndeki odamda hayırlı olsun ziyaretindeki sevecen ve hala yakışıklı yüzüyle kaldı. Bir de ben 6 yaşlarındayken kollarımda zorlukla taşıdığım karpuzu bakalım ne olacak diye yere atmamı söylerken ki muzip gözleriyle. O yazın ikinci darbesini bize yine Mehmet'le annesi vurdu. Telefon geldi bir gün eski kayınvalidemden. Kızım, önümüzdeki hafta çarşamba günü Şişli'deki eve gel, görüşelim diyordu. Neyi görüşeceğiz? Çocukları elbette. Hanımefendi, dava sonlandı. Çocuklar babalarıyla annelerinin arasında olması gerektiği gibi gidip gelmekteler. İlkokul seçimini siz yaptınız, daha neyi görüşeceğiz? Gel sen işte, Mehmet'in sana söyleyecekleri var. Eren'le konuşayım, haber veririm dedim. Çocuklarla ilgili konularda ona mı danışıyorsun? Mehmet size danışmıyor mu? Konuşmak isteyen o. Beni siz davet ediyorsunuz. Aman iyi, uzatma. Ne konuşacaksan konuş. Ara beni hafta başında dedi eski kayınvalide. Önce Esen'i aradım. Bana ne söyleyebileceklerini tartıştık aramızda. Gitmezsen hiç öğrenemezsin dedi Esen. Sonra annemle babamı ve Eren'i haberdar ettim telefondan. Hep birlikte gitmemin ve onları dinlememin doğru olacağına karar verdik. Ben de seninle geleyim ya da babanı al yanına dedi annem. Yalnız gidecektim. Hakaret etmeye kalkarlarsa artık her türlü kötülüğü bekliyordum onlardan. Annemle babam asla muhatap olmamalıydılar. Telefon edip çarşamba sabahı 11'de Şişli'deki evlerine geleceğimi haber verdim. Yazlıkta oldukları için salonun üzerlerine kılıflar geçirilmiş koltuklarında oturuyorduk. Benim kucağımda elime tutuşturdukları okul broşürleri duruyordu. Mehmet hiç konuşmadı. Konuşmayı baştan sona annesi yaptı. Çok güzel bir okul vardı İsviçre'de. Avrupa'nın en iyi, en zengin ailelerinin çocukları bu okula gidiyorlardı. İran Şahı'ndan tutun, Günter Zaks'a kadar bir sürü isim sayıyordu eski kayınvalidem. Bu okulda su gibi 3 dil öğreneceklerdi. Spor yapacaklardı. Mete ile Ali ayrıcalıklı bir ailede doğmuşlardı. Özenli yetişmeleri gerekiyordu. Ayrıcalıkları nedir diye sordum. Sen bilirsin. Cumhuriyet okurusundur ama çocuklar servet sahibi bir ailenin torunları dedi Mehmet'in annesi. Rahmi Koç'un oğulları daha büyük bir servet sahibi ailenin çocukları. Onlar yurt dışında okumuyorlar. Yakında onlar da gider merak etme. Memleket çok karışık. Yaşları çok küçük dedim. İlkokulu bitirince giderler. Eski kayınvalidemin başlardaki tatlı sesi giderek asabileşiyordu. Ben kendimi çok çabuk iyimserliğe kaptırmıştım. Bilmeliydim mahkemeyi kazanmakla bu işin bitmeyeceğini. Sizin istediğiniz çocukların benim evimde kalmaması mı? Açıkça söyleyin lütfen dedim. Ah Ayşe, ne münasebet kızım. Kalmıyorlar mı çocuklar evinde? Daha mahkeme sonlanmadan yollamıştı sana çocukları seyahate giderken Mehmet. Yalan mı? İçimden madem başınız her sıkıştığında yollayacaktınız, neden onca yalancı şahit taşıdınız? Torunlarınızın anasına bunca pis iftirayı reva gördünüz demek, yerimden kalkıp önlerinde ter ter tepinmek, sağı solu tekmelemek, bu işkence hiç mi bitmeyecek diye avaz avaz bağırmak, boğazlarını sıkmak geliyordu. Elimdeki broşürü buruşturup duruyordum sadece. Bizim tek istediğimiz çocuklarımızın iyi bir tahsil alması. Mehmet gibi. Buraya kavga etmeye çağırmadık seni dedi Mehmet. İlk kez konuşuyordu. Adam yerine koyduk, çağırdık, adam gibi konuşalım. Adam gibi konuşacaksak benim de söyleyeceklerimi dinleyin. Çocuklar sizin seçtiğiniz Maçka İlkokulu'na gidiyorlar. İyi bir seçim yaptınız, hiç itirazım yok. Benim evime uzak, sizinkine yakın ama olsun. Ben gocunmadan getirip götürürüm onları. Bir yabancı ülkede yatılı okumak için çok küçükler. İlkokul bitsin, yine sizin seçtiğiniz bir okula giderler. Elbette biz seçeceğiz okullarını. Biz baba tarafıyız dedi Mehmet'in annesi. Yanıt vermedim. Biraz daha oturduk sessizce, karşılıklı bakışarak. Sen bu broşürleri al, tetkik et. Düşün, taşın, bize haber ver kızım. Ben size kararımı söyledim efendim. O zaman çok zorlu bir döneme daha hazır ol. Mahkeme kararıyla mı yurt dışına çıkacak oğullarım? Hayır, ama çıkacaklar. Prenses Ira gibi peşlerinde dolaşırsın artık. Anlamadım. Şöyle söyleyeyim dedi eski kayınvalide. Gönül rızasıyla bırakırsan tatillerde görürsün. Türkiye'ye geldiklerinde sende kalırlar. Rosie, bu seçtikleri okulun adıydı, gitmelerine engel olursan Yurt dışına çıkmalarına izin vermezsen başka yollardan çıkarırız. Hiç göremezsin, eziyet çekersin. Vay vay vay, ben neye bulaşmışım 18 yaşındayken? Mehmet'e baktım. Babanın bu konuşmadan, bu plandan haberi var mı diye sordum. Babamı karıştırma dedi. Elbette, çünkü bilse yüreğine iner. Kalktım kapıya yürüdüm. Elinde broşürle koştu annesi. Al bunları, evde annene, babana, kocana da göster. Aklın yolu birdir kızım. Yine yıllarca yemeyelim birbirimizi. Ne yapıyorsak çocukların iyiliği için. Hani senin hiç başka çocuğun olmasa anlayacağım ama iki oğlan daha var. Ne düşkünlük bu böyle? Bırak dünyanın en iyi okulunda okusunlar, sen de burada diğerleriyle şey et. Genç kadınsın, kocan istiyor mu bakalım evinin içinde iki azgın çocuk? Ya yarın öbür gün burasına gelirse maazallah yuvan bile yıkılabilir. Bu ne inat be kızım? O hep konuşuyordu ben merdivenlerden inerken. Kolumun altına sokuşturduğu broşürler kayıp yere düştü. Eğilip aldım, çantama attım. Bakacağımdan, ikna olacağımdan değil, yere attığımı, onlara karşı terbiyesizlik ettiğimi zannetmesinler diye. Şişli'den hızlı adımlarla Top Ağacı'na yürüdüm. Maço, biz de seni merak ediyorduk annenle. Konuşma nasıl geçti kızım, neymiş dertleri diye sordu bana kapıyı açan babam. Baba dedim, Türkiye'nin tüm çıkış noktalarına tedbir koydurmalıyız. Havaalanları, karayolu çıkışları, limanlar, bunların her birine çocukların resimlerini, isimlerini yollamalıyız. Kaçıracaklar oğullarımı. Aa, anne, anne, dur bayılma, Allah aşkına. Ben abarttım anne, vallahi billahi ben abarttım. Baba, baba tut annemi. Biz böyleydik de ülke de karışıktı yine. 1 Temmuz gecesi Kayseri'de iki camiyle bir imam hatip okulunun yakınında tahrip gücü yüksek bir bomba patlatılmıştı. Şehirde bu olayı protesto için düzenlenen gösteriler bitmek bilmiyordu. Yaklaşık bir hafta sonra, bu kez yine Kayseri'de Öğretmenler Sendikası'nın kurultayında Alemdar Sineması ateşe verilip öğretmenlerin kaldığı oteller basılmıştı. Birileri sürekli kaşıyordu ülkeyi. Demir döküm işçileri direniş başlatırken sayıları 5000'i bulan çelik işçileri Ereğli'de greve giderken Elazığ ve Tunceli valileri Pir Sultan Abdal oyununun sahnelenmesini yasaklıyor. Alpaslan Türkeş, Mudanya'da ülkücü yetiştirmek için komando kampı açıyor. Bülent Ecevit aynı günlerde toprak işleyenin, su kullananındır diye bir slogan atıyordu ortaya. Dalgalı bir denizde yalpalayan, derme çatma bir tekne gibiydi Türkiye. Su alıyordu sağdan, soldan. Babam tüm çıkış kapılarına tedbir koydurmuştu. Çocuklar anne babalarının arasında süren savaştan habersiz gidip geliyorlardı iki evin arasında. Mete'nin aklını çelme operasyonu ise çoktan başlatılmıştı. 8 yaşındaki çocuk İsviçre'de bir okulda çocukların ders yapmak yerine hep kayak kaydıklarını ve futbol oynadıklarını anlatıyordu bana. İsviçre'yi de tam telaffuz edemiyordu, İsviçre diyordu. Anneciğim sen hiç İsviçre'ye gittin mi? O okulu gördün mü? Çocuk böyle diyordu. Babam bu ülke muz cumhuriyeti değil. Burada yasalar var derken amcamın karısı Ecla yengem Ayşe gençliğin çocuk peşinde koşmaktan zaten heba oldu. Bırak götürsünler. Tatillerde sana gelirler. Eren'i de bıktıracaksın sonunda diyordu. Benim korkumsa Eren'in bıkması filan değildi, ben yorgundum. Kendimde 3 yılı aşkın bir mücadelenin sonunda yeniden savaşacak gücü bulamıyordum. Mali külfeti nasıl olacaktı bu işin? Evin damını onaramayan kocamdan mı isteyecektim avukat ve mahkeme masraflarını? Yurt dışında mı dava açacaktım? Orada dedektifler mi tutacaktım? Çocukların bahçemizde cennet adını taktıkları, kamplarını kurdukları cehennemimde saatlerce oturuyor, gayipten gelecek ve bana yol gösterecek bir ses, bir işaret bekliyordum. Yücel'in karısı Dinah'la bir öğleden sonra sinemaya gitmek için buluşmuştuk. Sana bir şey söylemem lazım Ayşe dedi. Mehmet yine boşanıyor. Karısı boşanma davası açmış. Sana benimle bir haber yolladı. Lütfen Ayşe. Yücel bile bilmiyor aramızda kalsın söyleyeceklerim. Yoksa çok zor duruma düşerim. Kimseye söylemem Dinah. Söz. Mehmet sen izin vermediğin takdirde çocukları kaçırmak için plan yapıyormuş. Ayşe'ye söyle önlemlerini alsın diye benimle haber yolladı sana. Ona çok teşekkür ettiğimi söyle dedim. Hem verdiği bu haber için hem de yaramaz oğullarımın kahrını 3 yıldır gıkı çıkmadan çektiği için yolu açık olsun. Arka bahçemize bir havuz yaptırmıştık Kerim 1 yaşına basarken. Caddenin altından döşediğimiz bir burnun ucuna küçük bir motor taktırmıştı Eren. Havuza deniz suyu çekiyorduk. Senenin 6 ayı hayatımız uyandığımız andan itibaren o havuzun başında geçiyordu. Hafta sonları arkadaşlarımız çocuklarıyla geliyorlar, bazen gece yatısına da kalıyorlardı. Hafta içlerinde yaz günleri çocukları görmek isteyen annemle babam, Sabahat teyzemle eniştem ve kızları Filiz, Yeniköy'de oturan arkadaşlarım eksik olmuyorlardı havuz başından. Annem yola çıkmadan telefon ederdi şehirden bir şey isteyip istemediğimi sormak için. Annemin gözünde şehir dışıydı yaşadığım yer. Elinde paketlerle gelirdi. Eren'in eve dönme saatinden çok önce onca ısrarıma rağmen kalmaz giderlerdi. Havuz başında gazete okuyordum. Durmuş seslendi anneniz arıyor diye. Uzandığım şezlongdan kalkıp eve kadar yürümeye üşendim. Söyle anneme bir şey lazım değil. Hiçbir şey getirmesin diye geri seslendim. Sizi istiyor diyeceği varmış. Söylene söylene kalkıp eve yürüdüm. Telefonu açık bırakmış yazı masasının üzerinde mutfağa gitmiş durmuş. Alo anne, hiçbir şey getirme. Çocukların meyvesi falan var. Ne? Ne zaman? Nasıl? Yere çöktüm. Raif amcam ölmüş. Raif amcam. Hıçkırmaya başladım. Onu ihmal ettim. Ona gerektiği kadar ilgi gösteremedim. Raif amca beni affet. Beni affet. Koşarak geldi durmuş. Hanımefendi ne oldu? Babanıza mı bir şey oldu? Durmuş da yere yanıma çöktü. Yok Allah korusun. Raif amca vefat etmiş. Çok yaşlıydı dedi durmuş. Allah rahmet eylesin. Fazla etkilenmemişti. Niye etkilensin ki? Birkaç kere bizi ziyarete geldiğinde görmüştü onu sadece. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmez. Annemle babamın evlenmesine vesile olduğunu bilmez. Benim hayatımın yaz bozunda ne önemli bir parça olduğunu da bilmez. Nasıl öldüğünü hiç bilmez. Bilmeyecek de. Söylemeyeceğim çünkü. Çok az insan anlayabilir Raif amca için onurlu bir hayatın ne demek olduğunu. Kör oluyordu Raif amca. O zamanlar hastalıklar bugünkü kadar gelişmiş tekniklerle ve tedavilerle durdurulamadığı için hızla kör oluyordu. Yanına işlerini görmesi için genç bir çocuk almıştı. Bir gün artık hiçbir şeyi hayal halinde bile göremeyeceğini ve o yıllarda her gün heyula gibi büyüyen enflasyonun yüzünden iyice geçim sıkıntısına düşeceğini anlayınca bütün dostlarına müşterek bir mektupla vakar ve haysiyetini kaybetmeden ölmek istediğini belirterek veda etmiş, sonra da evindeki asansör boşluğuna bırakmıştı kendini. Kurtarmışlardı. Şişli'de özel bir hastanede tedaviye almışlardı. Gitmek, ona sarılmak, sakın bir daha böyle bir delilik yapma Raif amca. Ben seni buradan çıkarıp evime götüreceğim. Kuşların ve rüzgarın sesini dinleyerek bahçede oturacaksın. Çocuklarım etrafında koşuşacak diyecektim ama vakit olmadı. Allah'ın cezası davanın peşinden koşarken hiçbir şeye vaktim olmadı. Aklım hep o davaya, o şahitlere, o duruşmalara takılıydı. Rüyalarımda bile gördüğüm duruşmalara. Başka hiçbir şey umurumda olmamıştı yıllarca. Ne kimsenin derdi, kederi, ne kimsenin sevinci. Kendi derdime o kadar odaklanmıştım ki, ben ona gidemeden, ona sarılamadan, Bu dünyada onu çok seven birinin olduğunu ona söyleyemeden Raif amca penceresine kadar yürümüş ve kendini bu kez hastanenin camından bahçeye bırakmıştı. Hiçbir ölüm beni böylesine sarsmamış, bu kadar çok vicdan azabı çektirmemişti. Telefonu kapatıp bahçeye çıktım, gizli köşeme yürüdüm. Başımı dizlerime dayayıp uzun süre oturdum orada. Evet, geri geldiğimde kararımı vermiştim. Çocukları bırakacaktım, götürsünler. Eğer bütün tatillerini yanımda geçirebilmelerini garanti edebiliyorsam, götürsünler. Ben ömrümün geri kalan kısmını sevdiğim diğer insanları göz ardı ederek, ağlayarak, bekleyerek, beddua ederek geçiremeyecektim. Mehmet'e telefon ettim. Anneannemin Narmanlı'daki evine çağırdım, geldi. Ali kışı benim yanımda geçirecek dedim. Okula ben götürüp getiririm onu. Mete'nin bu Allah'ın cezası okuldaki ilk tatili Aralık ayına denk düşüyor. İstanbul'a gelecek ve benimle kalacak. Çocuğuma soracağım, geri dönmek istiyor mu, istemiyor mu diye. Eğer mutsuzsa, geri dönmek istemiyorsa gitmeyecek. Buradaki okuluna devam edecek. Zorla götürmeye kalkarsan ya da tatilde getirmeyecek olursan sana dört çocuğumun üzerine yemin ediyorum Mehmet, seni öldüreceğim. Seni kaçsan da, saklansan da bulup öldüreceğim. Sen mezara, ben mahpusa. Mahkeme beni ağır tahrikten beraat ettirir. Ben çıkarım hapisten ama sen mezardan çıkamazsın. Bunu bil ve sakın palavra attığımı sanma. Cevap vermedi Mehmet. Mehmet'in söylediklerime inanıp inanmadığını bilmiyorum. Yaz sonunda Mete'nin yurt dışına çıkarılması için onayımı verdim. Ali yanımda kaldı. O kışı Yeniköy'de bizimle geçirdi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 138. Devamı 16. ayrımda.